Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. En'am suresinin 162. ila 165. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inne salati ve nusuki ve mahkum. Ya mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin qul aghayra وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben Müslüman olanların ilkiyim. De ki, o her şeyin Rabbi iken ben Allah'tan başka bir Rab mi arayayım? Hiçbir nefis kendi aleyhinden başkasını kazanmaz. Günahkar olan bir başkasının günah yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O size hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. O sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. Şüphesiz senin Rabbin sonuçlandırılması pek çabuk olandır ve şüphesiz O bağışlayandır, esirgeyendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 3'te 1402, Hicri Gamer'i 10 Cemal-i Hüsani 1445 ve Miladi Takvim'le 24 Aralık 2023 Pazar. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce sonra sunacağımız haber bülteninin ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Hidayet Hadisi, dinleyicilerle baş başa ve yüzyılda yüz gelişme isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, haber bültenimizi sunuyoruz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Ben Leyla Bendi, arkadaşım Meysen Feriver. Sabah haberlerini sizlere sunmaya devam ediyoruz. Önce başlıklar. Ayetullah Hameneyi, dünya Amerika ve İngiltere'nin çirkin yüzünü gördü dedi. Emir Abdullahian, Filistin meselesi 7 Ekim'de 75 yıl öncesine dayanıyor açıklamasında bulundu. Bakır Ekeni, Filistinliler geleceklerine kendileri karar vermeli dedi. Nasır Kenani, Güvenlik Konseyi'nin Gazze'ye acil yardım gönderme kararı olumlu ama yetersiz bir eylemdir dedi. Gazze'de son 24 saatte 200'den fazla kişi şehit oldu. Gazze Savaşı'nda Lübnan Hizbullah'ın şehit sayısı 122'ye çıktı. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi dün Kirman ve Huzistan illerinin halkından oluşan bir toplulukla bir araya geldi. İllerdeki İslami Şura Meclisi ve Rehberlik Bilgeler Meclisi seçimlerinin önemine dikkat çeken Ayetullah Hamine'yi Gazze Savaşı'na işaretle Amerika ve İngiltere'nin çirkin yüzünü dünyanın gördüğünü vurguladı. Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi eski Kudüs gücü komutanı Şehit General Kasım Süleymani'nin şehadetinin 4. yıl dönümü arifesinde Kirman ve Huzistan illerinin halkından oluşan bir toplulukla bir araya geldi İslam İnkılabı rehberi. İslam Cumhuriyeti'nde seçim mantığının açıklığa kavuşturulması gerektiğine değinerek bazıları seçimlerin gerekliliği konusunda sorun çıkarıyor ancak seçimin olmaması halinde ülkede diktatörlük ya da kargaşa ve güvensizlik çıkabileceğini dikkate almıyor dedi. Ayetullah Hamine'yi Siyonist rejimin Gazze'deki cinayetlerine değinerek bugün dünyada hiç kimsenin Siyonist rejim ile Amerika ve İngiltere arasında İngiltere arasında ayrım yapmıyor. Herkes onların aynı olduğunu biliyor ifadesini kullandı.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahian, Tahran Uluslararası Filistin Konferansı sonunda düzenlediği basın toplantısında Tahran'da düzenlenen Filistin Konferansı'na işaretle şunları kaydetti. Toplantının bugün 60 ülkeden temsilci ve yetkililerin katılımıyla yapılması Filistin meselesinin küresel bir mesele olduğunu gösteriyor. Emir Abdullahian sözlerini şöyle sürdürdü. Bu toplantının amacı daha fazla koordinasyon oluşturmak, Filistin halkına, İsrail rejiminin Gazze ve Batı Şeria'ya karşı işlediği insanlığa karşı işlenen suçlara dikkat çekmektir. Filistin, Filistinlilerindir ve bazı ülkeler Filistin ve Gazze halkı adına kararlar almaya çalışmaktadır. Bu Amerika ve müttefiklerinin yaptığı bir hatadır diyen Emir Abdullahian, son 77 gündür toplantılarımda dile getirdiğim konu 7 Ekim olayı direnişin ve Hamas'ın gurur verici bir eylemiydi. Biz Amerikalılara savaşın tarafı olduğumuzu açıkça ilan ettik. Dolayısıyla diğer ülkeleri savaşın kapsamını genişletmemeye davet edemezsiniz ifadesini kullandı.
Tahran Uluslararası Filistin Konferansı oturum aralarında İran Dışişleri Bakanlığı'nın siyasi işlerden sorumlu yardımcısı, Filistin'in kendi kaderini tayin hakkının Filistinliler tarafından belirlenmesi gerektiğini vurguladı. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Ali Bakri Kani, Tahran Uluslararası Filistin Konferansı oturum aralarında gazetecilere şunlar söyledi. Filistinliler varlıklarını, kimliklerini ve bağımsızlıklarını korumak için en büyük sermayelerini yani canlarını vermeye hazırdırlar. Bakri Kani şunlar da kaydetti. Bizce Filistin için kalıcı çözüm ve bu istikrarsızlığa son verecek şey herkesin Filistin halkı önünde eğilmekten geçmektedir. İster Yahudi, ister Hristiyan, ister Filistin topraklarının asıl sahibi Müslümanlar olsun, ister işgal altındaki topraklarda yaşasın, ister Siyonistlerin baskısıyla topraklarını terk etmek zorunda kalan milyonlarca Filistinli olsun, herkes adil bir referanduma katılıp adil bir geleceğe karar vermeli. Bu bugüne kadar yaşanmamış bir seçenek olup bölgeye ve dünyaya istikrar ve barış getirebilecek bir çözüm yoludur diyen Bakri Kani şunları ekledi. İran'ın önceliklerinden biri Filistin konusunda kararları bu ülke halkının vermesidir.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'ye acil yardım gönderilmesine ilişkin Güvenlik Konseyi'nin 2720 sayılı kararının onaylanmasını olumlu ancak yetersiz bir eylem olarak nitelendirdi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Nasır Kenani dün şunları söyledi. Siyonist rejimin Gazze şeridindeki savunmasız halka yönelik çılgın saldırıların üzerinden 77 gün geçmesine rağmen büyük bir üzüntüyle karşı karşıyayız. Amerikan hükümeti Gazze'deki Siyonist rejimin savaşı durdurması ve savaş suçları ile soykırımına son vermesi için Güvenlik Konseyi'nde bağlayıcı bir karar alınmasını engellemeye devam ediyor. Kenari ayrıca şunları kaydetti. 77 gün boyunca Siyonist rejimin çağdaş tarihinin eşi benzeri görülmemiş savaş suçlarına maruz kalan halka yönelik devam eden bombalamaları ve askeri saldırılarının sayesinde konutların %60'ından fazlası ve bunların kentsel ve hizmet altyapılarının yok edilmesi, bir ortamda etkili insani yardımların gönderilmesi pratikte mümkün değildir ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin bu kararın onaylanmasının ardından yaptığı açıklamalar bu acı gerçeği yansıtıyor. Kenani şunları kaydetti. Bu kararın kabul edilmesi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sorumluluklarını azaltmamaktadır. Amerika hükümeti İsrail rejiminin Gazze ve Batı Şeria'daki Filistin vatandaşlarına karşı devam eden acımasız saldırılarından ve savaş suçlarından hala birincil derecede sorumludur.
Gazze Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 201 Filistinli'nin şehit olduğunu, 368 Filistinli'nin de yaralandığını duyurdu. İsna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Gazze Sağlık Bakanlığı cumartesi akşam yayınladığı bildiride son 24 saatte Gazze şeridinde yaşayan 200'den fazla Filistinli'nin şehit olduğunu, 368 kişinin de yaralandığını duyurdu. Bildiride ayrıca Gazze'de geçtiğimiz Ekim ayından bu yana şehit sayısının 20.258 kişiye ulaştığı ve 53.688 kişinin de yaralandığı belirtildi. Filistin Kızılay geçen hafta yaptığı açıklamada durum çok zor ve Gazze şeridinde giderek karmaşıklaşan vakalarla baş edemiyoruz. Gazze şeridindeki hastanelerde ciddi tıbbi malzeme ve ilaç sıkıntısı olduğunu görüyoruz. İşgalci güçlerin Gazze'deki faaliyetlerimize taş atması şehit sayısını artırıyor ifadelerine yer verdi. Bu bildirinin devamında ise şunlar okumaktayız. Gazze şeridine yapılan yardımlar istenilen ihtiyaçların %10'unu bile karşılamıyor. İşgal saldırısına karşı sivillerin ve sağlık personelinin derhal uluslararası düzeyde korunmasını talep ediyoruz. Kuzey bölgelerde mahsur kalan, susuz ve yiyeceksiz kalan ailelerden onlarca telefon alıyoruz.
Bir haber kaynağı, Gazze Savaşı'nın başlangıcından bu yana Siyonist rejimin saldırılarında 100. Filistinli gazetecinin şehit olduğunu duyurdu. Filistin medyasına göre Filistin hükümetinin Gazze şeridindeki enformasyon merkezi şunları duyurdu. Siyonist rejimin Şucaiye bölgesini bombalaması sonucu Filistinli gazeteci Muhammed Ebu Hüveydi'nin şehit olmasıyla birlikte 7 Ekim'den bu yana Gazze'de şehit olan gazetecilerin sayısı 100'e ulaştı. Bir başka gelişmede ise Amerikan gazetesi Washington Post Gazze'de bu 100 yılda yaşanan yıkımın eşi benzeri görülmemiş bir boyuta ulaştığını belirtti. Washington Post, uydu görüntülerine ve uluslararası tahminlere işaretle İsrail'in Gazze'ye karşı yürüttüğü savaşın bu yüzyılda yıkım açısından benzeri görülmemiş bir boyuta ulaştığını belirtti.
Siyonist rejimin 7 Ekim'den bu yana Güney Lübnan'a yönelik saldırıları sonucu Hizbullah hareketinin şehit sayısı 122 kişiye ulaştı. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hizbullah Hareketi cumartesi günü Siyonist rejimin Güney Lübnan'a yönelik saldırıları sonucunda bu hareketin bir mücahidinin daha şehit olduğunu duyurdu. Hizbullah Hareketi yaptığı açıklamada Siyonist rejimin saldırılarında aldığı ağır yaralar nedeniyle El Baga'daki Brital kasabasından Hasan Abdülnabi Talis'in şehit edildiğini duyurdu. Bu Hizbullah gücünün şehadetiyle birlikte 7 Ekim'den bu yana bu hareketin şehit sayısı 122 kişiye ulaştı. Geçtiğimiz Cuma günü Hizbullah, Lübnan sınırı yakınında Siyonist rejim ordusunun aileleriyle çıkan çatışmada 3 mücadelecinin de şehit olduğunu duyurdu.
Kassam Tuvayları Han Yunus'un doğusundaki bir tünelde 5 Siyonist askeri öldürdü. Muhabirimizin verdiği haberde Hamas koluna bağlı İzzettin Kassam Tuvayları Siyonist rejimin Yalon Birliği'nden 5 askerini Han Yunus'un doğusundaki bir tünelde öldürdü. Bu arada Kassam Tuvayları Gazze şeridinin merkezindeki Cehre el-Dek doğusunda Siyonist orduya ait bir grup piyade kuvvetinin antipersonel bombaları ve hafif silahlarla hedef alındığını duyurdu. Kassam Tuhayları ayrıca Gazze'nin Şeyh Rızvan mahallesinde sıfır mesafeden bir İsrail askerini hedef alarak öldürdü. Saldırgan rejim ordusunun açıklamasına göre Gazze Savaşı'nın başlangıcından bu yana bu rejimin kayıplarının sayısı 469'a çıktı. Çok sayıda asker de yaralandı.
İsrailli esirlerin aileleri Netanyahu kabinesinin esirleri serbest bırakma konusundaki ciddiyetsizliğini protesto etmek için cumartesi günü Tel Aviv'de gösteri düzenledi. Siyonistler, Siyonist rejimin kabinesini ve rejimin esirlerin hayatlarına kayıtsız kalmasını protesto etti. Göstericiler, Siyonist kabinenin esirlerin Gazze'den geri getirilmesi için derhal harekete geçmesini istedi. Bu arada İzzettin el-Kassam Tugaylarının sözcüsü cumartesi akşamı Gazze'nin Siyonist ordu tarafından körü körüne bombalanmasının ardından 5 Siyonist mahkumun tutulmasından sorumlu grupla temaslarımızı kaybettik açıklamasında bulundu. Hamas esirlerin serbest bırakılmasının şartının Siyonist rejimin Gazze'deki saldırganlığının durdurulması olduğunu açıkladı. Hamas'ın da aralarında bulunduğu Filistin direniş gruplarını yok etmek ve esirlerini serbest bırakmak amacıyla Gazze'ye saldıran Siyonist rejim bu bölgede haftalarca işlediği cinayetlerin ardından amacına ulaşamadı ve direnişle müzakerelere yöneldi. Tel Aviv'in esir takası programındaki savurganlığı müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanmasına ve sonunda Siyonist rejimin Gazze'deki cinayetlerinin yeniden başlamasına yol açtı.
Siyonist rejimin başbakanı Amerikan Başkanı Gazze'deki savaşın bu rejimin tüm hedeflerine ulaşana kadar devam edeceğini vurguladı. İslam Haber Ajansı'nın El Neşre'den verdiği habere göre İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ofisi Amerikan Başkanı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde bu rejim tüm amaçlarına ulaşana kadar savaşı sürdüreceğini vurguladı. Netanyahu daha önce şu iddiada bulunmuştu. Siyonist rejimin savaşı durduracağını düşünenlerin gerçeklikle hiçbir ilgisi yoktur. Bu rejim Hamas'ı yok etmek, esirleri serbest bırakmak ve Gazze'ye yönelik tehdidi sona erdirmek gibi kendisi için belirlediği tüm hedeflere ulaşana kadar savaş durmayacak.
Haber kaynakları cumartesi gecesi Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke Banliyosu'ndaki Amerikan askeri üssünün roket saldırısına hedef olduğunu bildirdi. İrna Haber Ajansı'nın El Meadin'den naklen aktardığı haberine göre Iraklı direniş grupları Haseke'nin kuzey banliyölerindeki yıkık El Cir hava alanında bulunan Amerika askeri üssünü roket saldırısıyla hedef aldı. Bu roket saldırısının olası zararlarına ilişkin şu ana kadar hiçbir rapor yayınlanmadı. Daha önce Irak ve Suriye'deki Amerikan mevzileri Irak İslami Direniş Güçlerinin drone, roket ve füze saldırılarıyla hedef alınmıştı. Irak İslami Direnişi bu saldırıların Siyonist rejimin Gazze halkına karşı işlediği cinayetlere tepki olarak gerçekleştirdiğini duyurdu.
Rusya Maslahat Güzarı Dışişleri Bakanlığı Fars Körfezi Genel Müdür Yardımcısı tarafından çağrıldı ve İran-Rus Cumhuriyeti hükümetinin sert itirazları kendisine iletildi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Tahran'daki Rus Maslahat Güzarı dün akşam ülkenin Büyükelçisi'nin yokluğunda Fars Körfezi Dışişleri Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı tarafından çağrıldı. İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti'nin Fas'taki Arap-Rusya İşbirliği Forumu'nun 6. toplantısına ilişkin bildiride yer alan asılsız iddialara Rusya hükümetinin verdiği desteğin tekrarlanmasına ilişkin Rusya Federasyonu'na sert itirazları iletilerek kendisine bir protesto notası sunuldu.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji'den sorumlu yardımcısı İran'da dijital ekonomi ülke nüfusuna oranla 5 kat artabilen 2,5 kat gelişme fırsatına sahip olduğunu söyledi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre 24. Uluslararası Telekomünikasyon, Bilgi Teknolojileri ve Dijital Ekonomi Fuarı dün Tahran Uluslararası Fuarlarının daimi yerinde 22 bin metrekarelik alanda 160 yerli ve yabancı firmanın katılımıyla açıldı. Bu fuarın açılış töreninde İran Cumhurbaşkanı'nın bilim ve teknolojiden sorumlu yardımcısı Ruhullah Dehkani Firuzabadi şunlar söyledi. Bilgi teknolojilerinin küresel gelişme dalgası sayesinde ülkede dijital ekonomi değerlendirildi. Şu anda dijital ekonomi dünya ekonomisinin gayri safi yurt içi hasılasının %15'ini oluşturuyor ve İran'da bu rakam %6 civarında.
Sırada mültenimizin son haberi var. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflere düzenlenen hava harekatlarında 29 hedefin imha edildiğini, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından şehitlerimiz için başlığıyla Irak ve Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarına ilişkin açıklama yapıldı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 3 Dey 1402 Hicri Kameri 10 Cemadüsani 1445 ve miladi 24 Aralık 2023 Pazar. ...76 yıl önce bugün Hicri Şems'i 3 Dey 1326'da İranlı ünlü yıldız bilimcisi Zülfünun lakaplı Şeyh Habibullah Sultanahmadi Iraki vefat etti. Hicri Şems'e 1239'da İran ortasındaki Erak kentinde dünyaya gelen Şeyh Habibullah Sultanabadi ilk eğitimini bitirdikten sonra yıldız bilimine büyük ilgi duymasından dolayı bu dalda geniş araştırmalarda bulundu. 23 yaşında Necef'e işrefe giden Şeyh Habibullah Sultanabadi 10 yıl boyunca İslami ilimler ve Kur'an-ı Kerim tefsiri alanında çalışmalarda bulundu. Zülfünun İran'a geri döndü ve ülkedeki birçok ilmi ve İslami merkezlerde ders vermeye başladı. Habibullah Zülfünun gerçi fıkıh, hadis ve Arap edebiyatında eğitim görmüştü ancak onun en fazla ilgi duyduğu bilimsel alanlar nücum ve matematik bilim dallarıydı. ...105 yıl önce bugün Hicri Şems'e 3'te 1297'de İran'da ilk nüfus cüzdanı Fatıma İran adı ile çıkarıldı. Kacar döneminin sonlarında aşure lakap kullanımı ve diğer ülkelerle ilişkiler İran yetkilileri her İranlı için bir nüfus kütüğü veya doğum belgesi verilmesi ve lakap sisteminin kaldırılması gerektiği göz önüne alındı. Bu nedenle nüfus dairesinin kurulması gündeme geldi. Bu tarihten önce çoğu aile çocuklarının doğumlarını başta Kur'an-ı Kerim olmak üzere kutsal kitapların arkasına ve kameri tarihlere kaydederdi ve nüfus cüzdanı yoktu. Ancak birçok kişi o yılda yaşanan önemli bir olayla doğum yerini hatırlamaya çalışır. İnsanların da ölüm zamanı konusunda en iyi kayıt aracı ölüm yeri yazılan kişinin mezar taşıydı. Ancak Hicri Şems'e 1297'de nüfus dairesinin kurulmasına karar verildi. Bu amaçla ilk olarak Hicri Şems'e 1297 yılında Bakanlar Kurulu tarafından 41 maddelik bir belge onaylandı ve o zamanın Dahiliye Bakanlığı İçişleri Nüfus Dairesi adı altında bir daire oluşturuldu. Bu dairenin kurulmasından sonra ilk nüfus cüzdanı Hicri Şems'e 3'te 1297'de Tahran'ın 2. mıntakasında Binnoğlu Fatıma İran adına verildi. Aynı tarihten günümüze dek İran'da bugün nüfus dairesi olarak adlandırılmaktadır. ...818 yıl önce bugün Hicri Kameri, 10 Cemadüsani 627'de İranlı ünlü şair ve arif Feridun Attar Nişaburi Moğolların saldırısı sırasında öldü. Hicri Kameri 540'da dünyaya gelen Nişaburi, eczacılıkla uğraşan babasının ölümünün ardından babasının mesleğini sürdürdü ve tıp bilimi konusunda geniş bilgiler elde etti. Nişaburi o sıralarda Deruni devrinde karşılaştı. Maddi ve manevi imkanlara sahip olmasına rağmen irfan alanında seyr-i sülüke yöneldi. Tezkiretül Evliya isimli eser Attar'ın en ünlü kitaplarından biridir. Bu ünlü İranlı şairin diğer eserleri Mantıkul Tayr adlı kitap olup bu eser Attar'ın Farsça şaheserleri arasındadır. Esrarname, İlahiname ve Musibetname Attar'ın diğer ünlü eserleri arasındadır. Attar Nişaburi'nin türbesi İran'ın kuzeydoğusundaki Nişabur kentinin yakınındadır. ...174 yıl önce bugün 24 Aralık 1849'da Fransız askerleri Afrika'nın batısındaki Gine'ye saldırdılar. Bu saldırı aslında bu ülkenin Fransızların Gine'yi işgal etme zeminini hazırladı. Fransız askerlerin Gine'ye saldırmadan önce ülkede Altın Sahil adlı ticari bir firma ülkede kuruldu ki bu olay Fransız güçlerin Gine'ye girmelerine neden oldu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Milli Gazete.
İsrail rezil oluyor.
Karar.
Türkiye'den 6 ülkeye vize muafiyeti.
Cumhuriyet.
Gençleri kıskaç, üniversitede özgürlük diyene engel, hak arayana disiplin.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Cevher İlhan, 23 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde "Enflasyonun hızı düşmüş mü?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Tumturaklı nutukların aksine enflasyon artışının sürmesi, yeni yılda vergi denen %60 zamlanması, faizlerin kat kat katlanması, BBDK verilerine göre vatandaşların kredi borçlarının 2 trilyona dayanması ekonomideki vahameti ele veriyor, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bir tek kapanan şirket sayısının Temmuz ayı itibariyle bir yılda %30.3, kapısına kilit vuran kooperatif sayısının %17.1, tasfiye edilen ticari işletme sayısının %86.5 artması, hazineden devredilen kur korumalı mevduatta -65 milyar dolar rezervde dibe vuran Merkez Bankası'na zararının 800 milyar lirayı geçmesi ekonomik yıkımı gösteriyor. Bundandır ki ekonomistler sadece harcamaları kısıp faizin artırılmasıyla enflasyonun düşmeyeceğini, seçimden sonra %75'e yükseleceğini, bu açıdan Hazine ve Maliye Bakanı'nın 2026'da enflasyonun tek haneye düşmesinin hayal olduğunu bildiriyorlar. Yeni ağır vergilerle fahiş zamlar, tsunamisi öncesi kira artış hızının kesildiği algı operasyonlarına tevessül ediliyor. Ayyuka çıkan pahalılıkta defalarca revize edilip güncellenmesine rağmen tek kişilik hükümetin bütün vaatlerinin ekonomiye dair hedeflerinin tutturulamayıp çok altında kalınmasına karşı bile gerçekler çarpıtılıyor. En son kiraların düştüğü ya da düşeceği uydurması artık pek tutmayacağından yandaş medya kiraların artış hızı düştü türü çarpıklığına başvurulması bundan. En bariz gösterge ek ödemeler hariç brüt 161 bin lira maaş alan Merkez Bankası Başkanı'nın kiralık ev bulamadığı için annesinin yanına yerleştiği ikrarıyla yüksek kiralardan yakındığı vetirede iktidara iliştirilmiş yandaş medyada kira artışı hız kesiyor manşetlerinin atılması. Belli ki yandaş medya, Cumhurbaşkanı'nın milyonların önünde açık talimatıyla görevini yapıyor ancak nafile, zira bu tür saptırmalar, medyatik manipülasyonlar artık işe yaramıyor. Bilindiği gibi en son aynı sepeti kullanan ENAG'ın %129.27 olarak belirlenmesine mukabil TÜİK'in yıllık 61.98 gösteren tepeden talimatlı enflasyon rakamlarına kimse inanmıyor. Bu durumda Merkez Bankası Başkanı'nın piyasalardaki pahalılığı apartman görevlisine sorması medya enflasyonda Sadık abi dönemi tartışmalarını başlatırken TÜİK'in verilerine en üst düzeyde kimsenin güvenmediği vakasını bir defa daha teyit ediyor ve bu yüzden ekonomi mahfillerinde enflasyonu Sadık abiye sor esprileri gırla gidiyor.
Remzi Özdemir 23 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Paraya ihtiyacımız yok" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Hani Türk filmlerinde bir sahne vardır. Fakir genç zengin birinden borç istemeyi gider ama gururundan onu söylemez. Fakir ama gururlu. Bakan Mehmet Şimşek dün bir açıklama yaptı. "Biz kimseden para istemedik ve paraya da ihtiyacımız yok." "Aynen katılıyorum, Mehmet Şimşek'in paraya ihtiyacı yok" diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
"Ama 75 milyon bu halkın paraya ihtiyacı var. Şimdi diyeceksiniz ki ülkenin nüfusu 85 milyon, neden 75 milyon yazıyorsun? O 10 milyon ülkenin kaymağını yiyen kesim. Hani Bodrum'da 500 lira lahmacuna ödeyen, kolunda altın saati olan kesim. Onların paraya ihtiyacı yok. Paraya memurun, işçinin, asgari ücretlinin, dahası emeklinin ihtiyacı var. Aylardır kök maaş denilen ahlaksız bir tuzakla 7000 lirayla geçinmeye çalışan emeklinin paraya ihtiyacı var. Tabii ki bir de hazinenin paraya ihtiyacı var. 128 milyar rezerv şu anda eksi 45 milyar dolardan. Türkiye ihracat gelirinden daha fazla ithal ediyor. Buğday, pirinç ve daha birçok gıda maddesi ithal edebilmek için dolara ihtiyacımız var. Mehmet Şimşek ihtiyacımız yok diyor. O halde şu sorulara yanıt versin. Her şey yolundaysa Merkez Bankası neden ihracatçıların dövizin %40'ına el koyuyor? Eğer ihtiyaç yoksa bankalar dolar alış ve satış makasını fahiş oranda tutuyor. Dolar 29 lira iken bankadan almak isterseniz 30 liranın üzerinde bir fiyattan almak zorunda kalıyorsunuz. Eğer paraya ihtiyacımız yoksa vatandaşlar paralarını yurt dışına çıkartmak istediğinde suç işliyorlarmış gibi sorgulanıyor. Gerçekten açıklayın, dolara ihtiyacımız var mı yok mu? Son olarak Mehmet Şimşek dolar aramıyorsa göreve geldiği 6 aydan bu yana toplam 54 bin kilometre neden yaptı? Bu ülkelere turistik gezi mi yaptı?
Tahran Radyosu.
Mustafa Karaalioğlu 23 Aralık tarihli Karar Gazetesi'nde yerel seçim Erdoğan için niye çok önemli başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Yerel seçimde kimin nereyi kazanacağını tayin edecek olan, genel seçimlerde yenilgiye uğrayan muhalefet partileri ve muhalif seçmenin siyasete dönüş yapıp yapamayacağıdır. Bir anlamda toparlanamayan muhalefete mevcut 5 yıla ilaveten sonraki 5 yılı da iktidara hatta son dönemi gibi görülse de doğrudan Erdoğan'a bırakıp bırakmayacağı buna bağlıdır. Zaten önemli olan yerel seçimi daha önemli kılan unsur budur diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Muhalefet için 2019'da bazı büyük şehirleri ve bilhassa İstanbul'u kazanmak Türkiye'yi yani Cumhurbaşkanlığını ve genel seçimi kazanmak için bir imkandı. Rüzgar hiç olmadığı kadar muhalefet lehine esiyordu ama başaramadılar. İstanbul'u alan Türkiye'yi alamadı. Dolayısıyla yeni bir siyasal denklem ortaya çıktı. İstanbul'u alan Türkiye'yi alamadığı için Türkiye'yi alan dönüp İstanbul'u alabilir, ardından tekrar Türkiye'yi alabilir. Eğer bu sıralama gerçekleşirse AK Parti ve Erdoğan için sonraki genel seçimler çok erken bir tarihte, yerel seçimin hemen ertesi gününde kolaylaşacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 28 Mayıs akşamı seçimi kazanır kazanmaz İstanbul seçim kampanyasını başlatmasının bir sebebi bu koltuğun icraî önemiyle ilgili ise bir sebebi de bu yolla siyasi rakiplerini diskalifiye etme yolunun açılacak olmasıdır. Kazanırsa hatta bırakın diğer şehirleri sadece İmamoğlu'na karşı bile kazanabilirse bu Erdoğan'a muazzam bir imkan sağlayan kırılma noktası olacaktır. Sık kullandığı tarihi seçim milat sözü bu durumda kesinlikle isabetli olacaktır. Çünkü kazanmanın sunacağı siyasal fırsat gerçekten benzersiz. Aday belirlemede bu kez daha titiz davranması ve ağırdan almasının sebebi bundandır. Yanlış bir isimle fırsatı kaçırmak istemiyor. Erdoğan İstanbul öncelikli olmak üzere yerel seçim için zindeliğini hiç kaybetmemişken muhalefette dinamik bir görüntü olduğu söylenemez. CHP Genel Başkan değişikliğiyle seçmenin değişim talebine en azından bir cevap vermeyi başardı. Ama seçimi kazanmanın yeter şartı bu değil. İYİ Parti kopmuş ve muhalefette ittifak dağılmış durumda. Cumhur İttifakı güçlenirken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş seçime ittifaksız girmek gibi son derece heyecan verici bir yönteme mecbur kalmış bulunuyor. İki isim de hala avantajlı durumda olmasına rağmen ittifak yoksunluğu yabana atılacak bir risk değildir. Önerilerinde tek çıkış özellikle İstanbul'da kazanabilmek için tabanda ittifaktan yani seçimi referanduma çevirmekten geçiyor. Bu noktada da baştaki soruya dönüyoruz. Muhalefet seçmeni 14-28 Mayıs psikolojisinden çıkıp siyasete dönecek mi? Geri dönüş olmazsa iktidarın önünde dikensiz gül bahçesi sayılabilecek rahat bir dönem açılacaktır. Ekonomi ve asayişte sergilenen olumlu adımlar da buna eşlik etmeye devam ederse yeni dönem uzun yıllar sürebilir. Muhalefetin değerlendiremediği İstanbul faktörü iktidarın elinde eski önemini böylece kazanabilir. Elbette iktidarın işi de kolay değil. Başta Ankara, İstanbul ve CHP'nin yönettiği diğer büyük şehirlerde seçmen 2010 referandumundan beri muhalif karakterini koruyor. Tek başına bunu muhafaza etmek de bir motivasyondur. Öte yandan İmamoğlu ve Yavaş'ın siyasi yönleri ve güçlü ve iyi kampanya yapabiliyorlar. Ellerinde konuşacak kendilerini engelleme yönelik yaşanan çok sayıda iktidar baskısı örneği var ve buradan hareketle iki şehrin yeniden iktidara geçmesinin genelde doğuracağı siyasi sonuçları anlatabilecek siyasi kapasiteye de sahipler. Güçlü bir çağrıyla havayı değiştirebilir ve seçmeni sürece erken dahil edebilirler.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsvide Türkçe yayınlanan cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Parsvide Türkçe yayınlanan canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarına dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Hadisi. Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin 8. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu programı İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleri ile ilgili hadisleri sizlere paylaşmak üzere hazırladık. Her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız. Şimdi bugünkü sohbetimizi birlikte dinleyelim.
Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in Mücadele Suresinin 11. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah sizden inananları ve kendilerine ilim verenleri derecelerle yükseltsin. Yüce Allah bu ayette bilim ve ilim sahiplerini tüm mahluklara tercih ediyor. Bu ayette başka Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette ve İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti fertlerinden gelen rivayetlerde alimlerin faziletlerinden söz ediliyor. Geçen bölümde alimlerle ilgili hadisleri ele almıştık. Bugünkü sohbetimizde yine bu konu ile ilgili hadislere devam edeceğiz. Kuşkusuz bilginlerin Yüce Allah nezdinde konumu başka insanlar gibi değildir. İnsan ne kadar ilmi fazla olursa Allah katında şanı ve mevkii o kadar yüksek olur. Rivayetlere göre ulemanın üstünlüğü ile ilgili Mücadele Suresinin 11. ayeti nazil olduktan sonra Allah Resulü'nün değerli sahabesi Ebu Zer, Peygamber Efendimiz'den bu bağlamda soru sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ebu Zer! İlim öğrenmek isteyenleri Allah, melekler ve peygamberler sever. Bilim kapılarından bir kapıyı açmak üzere evinden çıkan kimse için Yüce Allah onun attığı her adım için Bedir şehitlerinin sevabı kadar sevap yazar. O zaman bilimi sevenlere cennet vacip olur ve Allah sabah akşam ondan razı olur. Tüm bu faziletler Kur'an-ı Kerim'in şu ayeti içindir. İslam dininin taliminde alim ve bilge insanın konumu o kadar yüksek ve yücedir ki sadece enbiya ve evliyalar alimlerden daha üstündür. İmam Ali aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor. Eğer biri bilim öğrenirken ölüm anı gelirse, onun da peygamberler arasında sadece bir derece mesafe vardır. Kuşkusuz Kur'an-ı Kerim kültüründe alim ve bilge insandan maksat, sadece kafasını türlü bilgilerle dolduran insanlar değildir. İdrak gücü ve basiret bağlamında yüksek mertebeleri eren ve düşünceleri ve amelleri hak ve maneviyata uygun olan insanlardır. Bu insanlar ilahi ayetlerin hazineleridir ve Yüce Allah katında da yüksek dereceleri ve büyük mükafatları söz konusudur. Asr-ı Saadet'in büyük sahabe ve muhaddislerinden Cabir bin Abdullah Ensari'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu anlattığı nakledilir. Alim ilahi kelamda düşüncesinden yararlanan ve Allah'a itaat etmekte örnek olan ve Allah'ın hoşnutsuzluğuna yol açan amellerden kaçınan kimsedir. Yüce Allah bilginleri beşeri toplumun tüm kesimlerinden daha üstün ve daha yüce olarak tanıtmış ve onları toplumun tüm sınıflarının üstüne yerleştirmiş ve onlara özel imtiyazlar tanımıştır. Nitekim Zümer suresinin 9. ayetinde bilenlerle bilmeyenlerin bir olmadığı beyan edilmiştir. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem de alimin sırf ibadet eden insanlara göre üstünlüğünü şöyle beyan etmiştir. Alimin abide üstünlüğü, güneşin yıldızlara göre üstünlüğü ve abidin abid olmayanlara göre üstünlüğü, ayın yıldızlara göre üstünlüğü gibidir. Onun yaptığı ibadet, Kur'an-ı Kerim'in buyurduğuna göre insanın yaratılışını gayesidir. Ancak ibadetin ruhu marifet olduğundan alimin abide fevkalade üstünlüğü vardır. Alimin abide üstünlüğü sırrı, alimin ilim nurundan yararlanmasından başka, abidin sadece kendini düşünmesi ve alimin başkalarını düşünmesidir. Abid sadece kendini kurtarmayı düşünür, oysa alim insanların elini tutmayı ve onları da kurtarmayı düşünür. İslam peygamberi bu noktayı çok güzel bir şekilde şöyle beyan etmiştir. Muhammed'in canı onun elinde olana andolsun, şeytan için bir alimin bir anlık varlığı bin abidden daha beterdir. Çünkü abid sadece kendini düşünür, oysa alim başkalarını düşünmektedir.
Tahran Radyosu.
Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadiste de şöyle buyuruyor. Alimin abide üstünlüğünün sebebi şu ki, şeytan halk arasına bir bid'at oluşturur ve alim bunu fark eder ve insanları ondan men eder. Oysa abid sadece kendi ibadetiyle uğraşır ve bid'atlerle ilgilenmez ve tanımaz. Bir üstada veya hocaya karşı saygılı olmak ahlaki fazilettir. Bir alim veya bilgin tüm ilmi dereceleri ile tedris konumuna oturduğunda, biliminin değerinden başka öğretmenlik ve hocalık şanı da takdire şayandır ve saygı gerektirir. Gerçekte talim ve tedris konumunda olan herkes saygıyı hak etmiştir. Bundan başka bilginler insanların halini düşünerek ve onların saadete ermeleri için çaba harcayarak kıyamet gününde başkalarına şifaette bulunma tevfikine nail olur. Resul-i Ekrem şöyle buyuruyor. Alim ve abid kıyamet gününde mahşur olduktan abide şöyle denir. Cennete gir ve ibadetlerin yüzünden cennetin nimetlerinden yararlan. Fakat alime şöyle denir. Burada dur ve kimi istersen şifaat et. Senin şifaatte bulunduğun herkes için şifaatin kabul edilecektir. Ve işte böylece alim peygamberlerin konumuna yerleşir. Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Bizleri parsley.ir adresinden veya Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan dinleyebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir hafta aradan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde tekrar sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programlarımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar, eleştiriler ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını ele almaya çalışacağız. Hep birlikte dinleyelim.
Merve Sarrafoğlu isimli dinleyicimiz gönderdiği yazıda şu satırları bizimle paylaşıyor. Siz alkollü içki kullanımının haram olduğunu bilir ve bu haram yüzünden insanların durduk yerde günaha girmemeleri için bir takım önlemler alabilirsiniz. Bir takım önlemler almanıza rağmen alkollü içki tüketenlerin sayısı azalmıyor, artıyorsa bu işte bir terslik yok mudur? Yayılıyor ise aldığınız önlemlerde bir terslik yok mudur? Siz faizli sistemin toplumu nasıl tahrip ettiğini iyi bilir ve bunun önüne geçmek için bir takım tedbirler alabilirsiniz. Ama aldığınız bu tedbirlere rağmen faiz alıp başını gidiyorsa bu işte bir terslik yok mudur? İçkinin, faizin yayılmasını önlemek isterken bunun tam aksi gerçekleşiyor ise alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi ve biz nerede yanlış yapıyoruz diye bir nefs muhasebesi yapmak gerekmez mi? Elbette gerekir. Yıllardır içkiye, zinaya, faize karşı politikaların izlenmeye çalışıldığına tanıklık ediyoruz. Ama toplumda ne içki tüketimi azalıyor ne de faizli sisteme soğuk bakılıyor.
Evet, maalesef görüyoruz biz de söylentilerle pratikte yaşananlar arasında bayağı gözle görülür bir süreç içerisindeyiz. Bakalım dinleyicimiz mektubunun devamında hangi konulara değinmiş. Mektup biraz uzun. İsterseniz ben devam edeyim. Evet, yapılan araştırmalar içki kullanıyorum açıklaması yapanların sayısının hızla arttığını ortaya koyuyor. Dün içki bütün kötülüklerin anasıdır diyenlerin bugün bu güzelim kuralı hiç hatırlamadıkları görülüyor. Faiz olayında da benzer gelişmeler yaşanıyor. Dün enflasyonun nedeni olarak gösterilen faiz, bugün ekonomiyi rayına oturtacak tek çare olarak gösteriliyor. Evet, alınan önlemler ters tepdiğine göre içkiye, faize karşı olduklarını söyleyenler ciddi biçimde nefis muhasebesi yapmalı ve nerede yanlış yaptıklarını araştırmalıdırlar. Biz içkiye, faize karşı verilen mücadeleye karşı değiliz. Evet, dinleyicimize bu mektubundan dolayı teşekkür ediyor, kendisine selam ve dualar yolluyoruz. Sıradaki mektuplarımıza geçelim.
Nevzat Polat isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırlara yer veriyor. Bugünkü Birleşmiş Milletler Teşkilatı, NATO, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği gibi kuruluş ve ülkeler varlıklarını İslam ve insanlık düşmanlığı üzerine bina etmişlerdir. İsrail, bu düşmanlığın ürettiği İslam ülkelerinin kalbine saplanmış zehirli bir hançerdir. Son Filistin olayında İsrail'in yaptığı soykırıma tam destek vermeleri, İslam'a, Müslümanlara ve insanlığa duydukları kin ve nefretin sonucudur. Bunlardan insaf ve merhamet beklemek derin ve tedavisi zor bir cehalettir. Müslümanlara ve insanlığa hayvan nazarıyla bakan bir topluluğun insanlar reva göreceği tek şey kan ve gözyaşıdır. Müslümanların ve insanlığın içine düştüğü zilletin sebebi, Kur'an ve İslam ile aralarına ördükleri duvarlardır. Bu duvarlar sebebiyle Amerika'yı, Avrupa Birliği'ni, İsrail'i ve NATO'yu Kur'an ile okuma imkanından mahrum kalıyorlar. Televizyonlarda olay yorumculuğu yapan yorumcuların tamamına yakını okuma körlüğü içinde şaşkınları oynuyor. Siyonizmin hedeflerini gerçekleştirmekten başka gayesi olmayan Amerika ve müttefiklerinin vahşetten başka dünya insanlığına sunacağı başka bir şey olmadığını göremiyorlar.
Evet, maalesef burada da yine aynı çaresizlik almış başını gidiyor. İnsanlar ne yapacaklarını artık şaşırmış bir durumda. Gerçekten Amerika ve İsrail'in yani göz göre göre bütün dünyanın gözleri önünde binlerce, yüz binlerce insanları katliam etmesi, öldürmesi, artık neyin insafından bahsediyoruz ki? Bu nasıl bir çaresizlik, bu nasıl bir, yani ben anlayamıyorum. Anlam da vermek yani her insan olan için biraz zor yani. Zaten yüzlerce bu cinayetin asıl ameli, asıl müsebbibi zaten Amerika değil mi? İsrail bu cinayetleri bütün dünya biliyor ki yalnız başına işlemiyor.
Dinleyicimiz önemli konuları hatırlatmış.
Evet, yani artık beklememek lazım böyle bir rejimden. Zaten kendisi yapıyor bunları ve bunları böyle allandıra ballandıra bütün medyaya büyük bir marifetmiş gibi bütün dünyaya gösteriyor. İnsanların gözüne soka soka basa basa altını çize çize yani bu bir iftiharmış gibi yapıyor. Peki biz neyin merhametini bekliyoruz, neyin insafını bekliyoruz? Yani bence artık boş yani bu laflar artık. İnsaftan, merhametten artık nasibini almamış bir rejimden bahsediyoruz burada. Artık bunlar lafla değil pratikte bir adıma geçilmesi lazım ve İslam ülkeleri bilhassa Arap ülkeleri mutlaka ve mutlaka çok yakın bir zamanda inşallah ciddi kararlar alarak bu zulümler, inşallah, vahşetler, insani soykırım ve katliama bir dur demeleri yönünde gerçekten ciddi bir adım atılmasını bütün insanlık olarak hepimiz talep ediyoruz. Burada da az önce dinleyicimizin mektubunda belirttiği bir kısmı daha eklemek istiyorum. Mektupta şöyle devam ediyor. Hala Amerika ve İsrail'in sözde sahip olduğu maddi gücü üstün görerek ahkam kesiyorlar. Biraz Kur'an okuyun, İslam'ın nasıl bir din ve düzen olduğunu anlamaya çalışın yahu. Bugünkü zulüm dünyasını ortadan kaldırmak için Müslümanlar ve insanlık yeni bir saadet dünyasını kurmaya mecburdurlar. İslam ülkeleri gerçekten tek bir ümmet olarak kaynaşmalıdır. Amerika ve İsrail istemese de bu yapılmalıdır. Dinleyicimize teşekkür ediyor. Mektuplarının devamını bekliyoruz.
Zeki Tekin isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu ifadelere yer veriyor. Nefse karşı direnişten maksat önce nefsini temizlemek, onu şirk, günah, nifak, cehalet, kötü duygular ve her türlü pislikten temizlemek, sonra da onu Allah'ın emirlerine itaat edecek bir programa alıştırıp terbiye etmektir. Onu takvalı olmaya sevk etmektir. Onu kontrol altına almak, onu ibadete, salih amele ve İslam'ı yaşamaya boyun eğen bir hale getirmektir. Yani İslami iradeyi onun üzerinde hakim kılmaktır. Nefis aldatma konusunda uzmandır. Hevasının kontrolüne girmiş ve iradesinin kontrolünü kaybetmiş bir genç tahmin bile edemeyeceği üzüntü, keder, nedamet ve her türlü utanç veren durumlarla karşı karşıya kalabilir. Bu anlamda imanı ve ibadeti olan ve hatta İslami hedef ve idealler için çaba sarf eden bir insana normalde yapmayacağı işleri, günahları ve hataları yaptıran şey, onu kontrol altına alan hevasıdır. Nefis, kandırma, erteletme ve gaflete düşürme konusunda uzmandır.
Evet, nefisle mücadele dinleyicimizin de burada üzerinde durduğu gibi çok çok önemli ve zor bir aslında süreçtir.
İlginç bir şekilde anlatmış arkadaşımız.
Gerçekten yani hep böyledir zaten. Kendimizden de görüyoruz. Etrafımızdan da görüyoruz. Nefis bazı hatta en kötü şeyleri bile insana bazen çok sıradanmış gibi, çok normalmiş
gibi. Çok güzel ve süslenmiş.
Yani çok güzel gösteriyor. Veya mesela küçülterek onun boyutunu böyle daha küçülterekten bir kereyle olmaz, bir defayla olmaz. Sonra tövbe edersin, bir daha yapmazsın gibi,
evet,
süslü püslü şeylerle yani bir türlü kandırmacadır aslında görüyoruz. Bu şekilde gerçekten de yani normal zamanda belki mantıklı düşünecek olursak o hareketlerin hiçbirini insan yapmaz. Ama bu artık nefsin işidir yani. Dinleyicimiz de söylemiş ya az önce. Uzmanıdır yani bu işin.
Kandırma.
Kandırmaca.
Gaflete düşürme.
Evet, bakalım mektubunun devamında neler demiş bize dinleyicimiz Zeki Tekin Bey. Zaten hata ve yanlışlarımızı hatırladığımızda göreceğiz ki birçok günahımız normalde asla yapamayacağımız işlerden imarettir. Ancak nefis her defasında bu kötü amelleri bu son olsun, bir daha yapmazsın diyerek insanı günaha sürüklemektedir. Nefsin bu son olsun telkini iradeyi kilitleyen en önemli stratejidir. Diğer bir stratejisi ise insanı gaflete düşürmektir. Gaflet, Müslümanı diri ve uyanık tutan duygu ve düşüncelerin felç olmasıdır. Nefsin en etkili silahı tembelliktir. Müslüman genç, nefsin gaflet parangasına yakalandığı andan itibaren kim olduğunu, niçin mücadele ettiğini unutarak büyük bir uyuşukluk ve tembellik girdabına yuvarlanır. Bu tembellik onun bütün bedeninde ve azalarında meydana geldiği gibi aynı zamanda onu iyi bir Müslüman, iyi bir davetçi, iyi bir dava adamı yapan hislerini, şuurunu ve duygularını kilitler. Bu kilitlenme başladığı andan itibaren bir yandan yapılması gereken İslami vazifeler ihmal edilmeye başlar, ibadetler aksar, nihayetinde büyük ve tehlikeli bir günah sarmalı Müslüman genci kuşatır. Evet, gerçekten çok güzel bir şekilde ifade etmiş mektubunu. İşte böylelikle yavaş yavaş bir de bakarsın ki bütün vücudunu almış götürmüş günahlar, kötülükler gelmiş de gelmiş. Yani sonu gelmeyen bir girdaba insan yuvarlanıp gidiyor. Evet, dinleyicimize bu güzel mektubundan dolayı çok teşekkür ediyor. Selam ve dualar yolluyoruz. Maalesef ki süremizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Diğer mektuplara inşallah ileriki zamanlarda değinebiliriz.
Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parsurey.ir olan internet sitemizde İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.arab.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için 0098-21-22-16-27-53 numaralı telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız 0098-21-22-01-36-82 numaralı telefaks numarasına çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-67-67 Tahran, İran adresini kullanabilir.
Pars Today yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretleri ödemeniz yeterli olacak.
Programımızın sonunda Hayal Seki, Mehmet Kaya, Rıza Çelik adlı dinleyicilerimize geçen hafta bize gönderdiği yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken, her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi turkish@ws.arab.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz. Bizi ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
100 yılda 100 gelişme.
Değerli dinleyiciler, 100 yılda 100 gelişme isimli seri sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İslam İnkılabı'nın kurucusu İmam Hümeyni'nin İran'a geri dönüşü üzerinde duracağız.
1941 ve 1978 yılları arasındaki kültür ve sanat olaylarının incelenmesi tamamlandıktan sonra Hicri Şemsi 14. yüzyılın siyasi ve sosyal olaylarının gözden geçirilmesinin devamında Muhammed Rıza Pehlevi'nin ülkeden ayrılmasından İran'daki gelişmeleri ele alacağız.
Şah'ın Hicri Şemsi 26 Dey 1357'de İran'dan ayrılmasıyla İran'da yeni bir dönem başlıyordu. Muhammed Rıza Pehlevi'nin ayrılmasıyla birlikte halk gösterileri her geçen gün daha coşkulu ve kalabalık hale geldi. İmam Hümeyni liderliğindeki İslami Devrim Hareketi'nde halkın temel talebi olarak bağımsızlık, özgürlük, İslam Cumhuriyeti sloganı atıldı. İmam, dünya haber ajanslarına hitaben yaptığı kısa röportajda şunları söyledi. Şah'ın İran'dan ayrılması, Pehlevi rejiminin İran ulusunun kahramanca mücadeleler sonrası 50 yıllık cinayet dolu yönetiminin sona ermesinin ilk aşamasıdır. Milletimizi bu zaferden dolayı kutluyorum. İmam Hümeyni ayrıca bu röportajda en kısa zamanda İran'a döneceğini de duyurdu.
İmam Hümeyni'nin İran'a dönüşü 12 Behmen 1357'de meydana gelen devrim sırasında önemli bir olaydır. İmam Hümeyni 14 yıllık sürgünden sonra İran'a dönmüştür. İmamın Türkiye'ye sürgün döneminde Şah ve Amerika onun bir gün İran'a zaferle döneceğini ve emperyal rejimi devireceğini asla tahmin etmemişti. Ancak 12 Behmen 1357 İran tarihinde bir dönüm noktası olarak kabul edilen ve İran'da İslam Cumhuriyeti'ne dayalı bir dini sistemin kurulmasına yol açan bir sürecin başlangıcı olmuştur.
Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar karşılama komitesinin açıkladığı güzergaha doğru akın etti. Halkın coşkusu tarif edilemezdi. Bir önceki geceden beri çok sayıda insan Tahran'a ulaşmış, binlerce insan yıllarca sürgünden sonra geri gelen devrimin liderini görebilmek için askeri sıkı yönetim ilkelerini aldırmadan Azadi Meydanı ve Beheşt-i Zehra Mezarlığı çevresinde uyumuş ve kamp kurmuştu. Sabahın 6 saati sularında sokaklar insanlarla dolup taştı. Sabahın erken saatlerinde imamın girişinin olduğu sokakların her iki tarafında milyonlarca insan duruyordu. 50 bin kişilik halktan seçilmiş güvenlik güçleri ise onları organize etmekle meşguldü. İnsanlar sokakları çiçeklerle süslemişti. Yıkanan tozsuz sokakların ortasındaki beyaz çizgi kilometrelerce rengarenk çiçeklerle kaplanmıştı. Karşılayanların kalbinde endişe ve mutluluk dalgalanıyordu.
Grev komitesi radyo ve televizyonda grev yapan çalışanlara imamın karşılama törenini kaydetmek için işe dönmelerine izin vermişti. Birkaç aydır orayı işgal eden askerlerin şaşkın gözleri önünde haftalarca süren işi birkaç saat içinde büyük bir azimle yaptılar. Güzergahın tamamı imamın varışının doğrudan haberini uydu aracılığıyla tüm dünyaya yayınlamak için kameralar ile donatıldı.
Yola koyulmak isteyen Paris Havaalanı'nda gazetecilerle çevrili olan İmam Hümeyni, Fransızlara misafirperverlikleri ve anlayışları için kendisine verilen ifade özgürlüğü izninden dolayı ve bulunduğu köy halkına teşekkür etti. İmam Hümeyni'nin uçağı Bahtiyar hükümetinin dönüşünü engelleme sözü vermesinden birkaç gün sonra Fransa'daki Charles de Gaulle Havaalanı'ndan semalara uçtu ve İran'da ve dünyada büyük bir değişimin habercisi olan tarihi bir uçuş başlamış oldu.
Behmen Ağa'nın 11. akşamı imam uçağın ikinci katında yatsı namazını kıldı ve ardından uçağın alt katına istirahat etmek için indi. Mürettebat imamın sakinliğini görünce şaşırdı. Şafak vakti imam ve arkadaşları sabah namazını cemaatle kıldı. Uçak İran semalarına girdiğinde bir muhabir imama ''Nasıl hissediyorsunuz?'' diye sordu. İmam cevap verdi. ''Hiç. İmamın özel bir duygusunun olmaması sadece görevine odaklanması yüzündendi. Zafer de, yenilgi de onun için güzeldi. Yenilgi onu hayal kırıklığına uğratmadığı gibi zafer de kişisel duygularını uyandırmadı.''
Tahran Radyosu.
Sabah Air France uçağı ülke hava sınırının başından itibaren kendisine eşlik eden 3 Phantom uçağıyla İran'a indi. Uçak Mehrabat Havaalanı için iniş bandına iniş yaptı. Böylece insanlık tarihinin en büyük karşılama töreni başladı. Bu muhteşem anların yaratılmasında pay sahibi olmak için İran'ın dört bir yanından milyonlarca insan oraya akın etmişti. 12 Behmen, önceki yozlaşmış rejimi ortadan kaldırmak ve bağımsızlığı tüm ihtişamıyla benimsemek ve kendisine tam anlamıyla güvenen bir liderin arkasına geçmek isteyen bir milletin iradesinin gerçek bir gösterisi ve mitingi başladı. Ümmetin imamı saat 9.37'de uçaktan indi. Bütün gözler ona çevrilmişti. Nefesler göğüslerde hapsedilmişti. Karşılama komitesi ve havaalanı polisleri şiddetli bir sel gibi hareket eden kalabalığı kontrol altına almak ve kargaşayı önlemek için ellerinden geleni yaptılar. Ama bu mümkün değildi. Hatta imamın gelişi vesilesiyle hazırlanan bazı programlar bile uygulanmaya fırsat bulamamıştı. Herkesin neşe ve mutluluk içine boğulduğu o güzel anlarda imamın etrafındakiler rejimin hasmane bir girişimde bulunmasından da çok kaygılıydılar. Ama ne bu tarifsiz tutku ne de bu mantıklı korku imamın ruhuna tesir etmedi. Okyanus genişliğinde bir huzuru vardı ve dünyevi nişanlar, süsler, başarılar ve zaferler onun gözünde bir hiç olarak görülüyordu.
Sabah 9.30'da milletin biricik sevgilisi ve hürriyetin bayraktarı vatanına döndü. Uçağın kapılarının açılmasından birkaç dakika sonra imam eli Fransız uçuş görevlisi olan pilotun elinde halkın karşısına çıktı. Herkes sevinç gözyaşları döküyordu. Allahu Ekber haykırışları havada yükseldi. İmam havalimanında yaptığı kısa bir konuşmada halka teşekkür ederek herkesi söz birliğine çağırdı ve ardından açık alan sayılan ve milyonların toplandığı mezarlığa doğru yola çıktı. Son olarak İmam Hümeyni tarihi konuşmasını yaptı.
Milyonlarca hevesli dinleyicinin huzurunda konuşmayı dinledi. Bu konuşma devrim konseyinin yakında geçici hükümeti atayacağını ve bu hükümetin kurucu meclis ve cumhurbaşkanlığını tanıtmaktan sorumlu olacağını belirtti. Konuşma töreninden sonra imam karşılama heyeti tarafından önceden planlanan Alevi okuluna götürüldü. Birçok kişi onu çevredeki sokaklarda ve caddelerde yakından görmeyi bekliyordu. İmamın gelmesiyle medresenin camisinde oturma eylemine başlayan din adamları ve ulemalar bir bildiri yayınlayarak oturma eylemlerini sonlandırdı.
Amerika'da iletişim branşı profesörü olan Profesör Hamid Molana, İmam Hümeyni'nin başarısını üstün nitelikleri nedeniyle değerlendiriyor ve şöyle diyor. İmam Hümeyni'nin dünyadaki Müslümanların uyanışındaki konumu benzersizdir. Kanaatimce Batı dünyasında 15. yüzyıldan bu yana ve belki de İslamiyet'in başlangıcından sonra dünya ölçeğinde hareketi, düşüncesi ve eylemlerinin bu kadar etkili olduğu bir şahsiyet görmedik. İmam Hümeyni dünyanın güçlü insanlarından korkmamış ve aynı zamanda küresel düzeyde gücün anlamını değiştirmiştir. Ondan önce güç sadece kaynaklar ve maddi imkanlar temelinde tanımlandı. Ancak İmam Hümeyni'nin konuşmasında küresel düzeyde güç, inançlarda ve düşünce ve fikirlerin yetiştirilmesinde de görülmeye başlandı. İmam Hümeyni başta İslam ülkeleri olmak üzere dünyanın mazlumlarıyla ve tüm sınıflarla popüler ve sevgi dolu dostluğuna bir ilişki kurmuştur. Kur'an'ın sosyal ve siyasi mesajlarını halk kitlerine sade bir dille aktarmayı diğer liderlerden daha fazla başardı. Lüks hayattan uzak manevi hayatı ona mazlumlara ve mağdurlara önderlik etme yetkisi verdi. Dünyadaki devrim liderleri arasında bu tür bir duruş ve lüksten kaçınmayı düşünmek ve görmek mümkün değildir.
İmam Hümeyni'nin 12 Behmen 1357'de dönüşünün en önemli sonuçları kısa sürede İslam devriminin zaferine yol açan iki önemli olaydır. Geçici hükümetin atanması, ordu ve askeri güçlerin İmam Hümeyni'ye biat etmesi. İmam Hümeyni, Şah'ın ülkeden ayrılışının arifesinde 26 D'de hükümeti yakında açıklayacaklarını duyurmuştu. Yaklaşık 20 gün sonra ise Behmen ayının 15'inde Mühendis Bazergan'ın Başbakanlığı Devrim Konseyi tarafından onaylandı. 19 Behmen'de ülke çapında en büyük yürüyüş gerçekleşti ve milyonlarca insan İmam Hümeyni'nin önerdiği hükümeti destekledi. Öte yandan devrimin 10 yılında rejimin biricik desteği olan ordu da devrime katıldı. Kaçış, itaatsizlik, grev, gösterilere katılma ve son olarak İmam Hümeyni'ye biat, ordunun imamla ilişkisinin 19 Behmen'de doruğa ulaşan işaretlerindendi. Ve sonuç olarak Şah rejimi bu desteğini de kaybederek hızla dağıldı.
Değerli dinleyiciler, 100 yılda 100 gelişme isimli seri sohbetimizin bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizle turkish@ws.irib.il üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Dün Kirman ve Huzistan eyaletlerinin halkından oluşan bir topluluğa hitaben yaptığı konuşmasında dünya Amerika'nın ve İngiltere'nin çirkin yüzünü gördü açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Filistin meselesi 7 Ekim'e değil 75 yıl öncesine dayanıyor dedi. Ali Bakır İkeni Filistinler geleceklerine kendileri karar vermeli açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Güvenlik Konseyi'nin Gazze'ye acil yardım gönderme kararı olumlu ama yetersiz bir eylem dedi. Gazze Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 201 Filistinlinin şehit olduğunu, 368 Filistinlinin de yaralandığını duyurdu. Filistinli bir muhabir daha Gazze'de şehit edildi. Gazze Savaşı'nda Lübnan Hizbullah'ın şehit sayısı 122'ye çıktı. Kassam Tugayları Han Yunus'un doğusundaki bir tünelde 5 Siyonist askeri öldürdü. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.